Ayrım 15, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 149. 1945 yılı, Almanya kurtarılmak üzere değil, mağlup edilmiş bir düşman devlet olarak işgal ediliyor. Kongre'den 1945 Mayıs'ında geçen ve bizzat Başkan Truman tarafından onaylanan Amerikan İşgal Kuvvetlerine yönelik bir talimatta harfi harfine böyle yazıyordu: Almanya'dan kaynaklanan bir tehlike bir daha hiçbir zaman ABD'yi ve dünya barışını tehdit edemeyecekti. Eknot, alıntı, Joseph Fauchepot, Überwachungsstaat Bundesrepublik Deutschland, Historische Grundlagen und notwendige Konsequenzen, Almanya bir gözetim devleti mi, tarihsel temeller ve zorunlu sonuçları, Edward J. Snowden'a Whistleblower ödülünün verilmesi vesilesiyle 30 Ağustos 2013'te Berlin'de Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaft'ta yaptığı konuşmadan. Ama daha 1947'de, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sadece 2 sene sonra Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş başladı ve State Department ikili set stratejisini geliştirdi. Eskiden beri var olan Alman tehlikesiyle beraber yeni Sovyet tehlikesine de set çekilecekti. Spencer kararları, talimatları ve genelgeleri inceledi. Hepsinin hedefi komünist blokun tamamındaki iletişimi, ama onunla beraber 1949 yılında yeni kurulmuş olan ve Batı ittifakının güvenilir bir cephe devleti olması istenen Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki bütün iletişim kanallarını kontrol etmekti. Amerikan Askeri Haber Alma Örgütü'nün Fremde Heere Ost, Doğu Yabancı Orduları isimli Nazi gizli servisinin öğelerinden nasıl doğrudan doğruya CIA emrinde çalışan yeni bir haber alma teşkilatı oluşturduğunu okudu Spencer. Nazi ordusunda Tuğgeneral olan Reinhard Gehlen, 2. Dünya Savaşı bitmeden kısa bir süre önce ABD kuvvetlerine teslim olarak onlara hizmet etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Bu isteği kabul edildi. Tutsak General işgal kuvvetlerinin kontrolü altında Organizasyon Gehlen'i kurup eski gizli servis çalışanı meslektaşlarının birçoğunu işe aldı. Nazilerle dolu bir bok çukuru, ama biz ne dersek onu yapıyorlar. CIA'nın 1954 tarihli bir raporunda bu sözleri okudu Spencer. Aynı raporda artık Batı Alman gizli servisleri için çalışan korkunç isimlerin bir listesi de çıkarılmıştı. Klaus Barbie, Lyon kentindeki Gestapo şefi, Alois Brunner, Ackmann'ın çok yakın bir çalışma arkadaşı, Franz Rademacher, Nazi döneminde Dışişleri Bakanlığı Yahudi Şubesi şefi, Walter Rauf, seyyar gaz odalarının mucidi ve diğer yüzlerce kendini ispat etmiş Nazi. Spencer bu isimleri okuduğunda dehşetle titremişti, ama yine aynı raporda adeta bu durumu mazur göstermek için 2. Batı Alman Meclisi'nde milletvekillerinin aşağı yukarı 1/4'ünün eski Nazi Partisi üyeleri olduğu da belirtiliyordu. CIA'in planı Organization Gehlen'in finansmanını Almanlara yaptırmak, ama servisi bütün bilgilere hemen erişebilmek için doğrudan yönetmekti. Kurulmak istenen organizasyon tamamen ve sonsuza dek sadece Birleşik Devletler için çalışacak ve müttefiklerin o döneme kadar yapıla gelen izleme çalışmalarının, münferit şahısların izlenmesinden şehirler, coğrafi bölgeler ve ülkelerin stratejik izlenmesine kadar her biçimine üstlenebilecek yetenekte olacaktı. 1955 yılı, Federal Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer, Paris'te batılı 3 galip müttefikle işgalin sona erdirilmesi üzerine pazarlık ederken, bu 3 ülke yaşlı başbakandan Almanya'nın posta ve telekomünikasyon servisini izlemelerini mümkün kılacak bir kanuni yapının hazırlanmasını talep etmişlerdi. Ama Adenauer'ın kendi kabinesiyle sorunları vardı. Dönemin CDU'lu İçişleri Bakanı Gerhard Schröder isminde bir politikacı, böylesi kapsamlı etkileri olacak bir kanunun sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyordu. Spencer dosyalarda Schröder'in Adenauer'a yazdığı ve dönemin CIA şefinin büyük bir öfkeyle yorumladığı bir mektup buldu. Schröder böyle bir kanunun halk nezdinde, basında, hatta mecliste büyük bir tepkiye neden olacağını yazıyordu. Genel beklenti, egemenliğin tekrar elde edilmesiyle galip işgalci güçler tarafından uygulanan sansürün sona ereceğiydi. Bu kanunun kabulü halinde şimdiye kadar işgalci büyük devletlere karşı yönlenen eleştirilerin hedefi federal hükümet olacaktır diye ekliyordu Schröder. Dolayısıyla Adenauer Paris'te Batı Almanya'nın egemenliği için pazarlığa oturduğunda çantasında kanun bulunmuyordu. Ama Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler posta ve telekomünikasyon hizmetlerini kapsamlı olarak izlemek konusunda ısrarcıydılar. Spencer dosyada Alman şansölyenin üç müttefike nasıl kurnazca bir çözüm yolu teklif ettiğini okudu. Üç garip devlet şansölyeye bir mektup yazarak federal Almanya hükümeti gerekli yasaları çıkartıp haberleşmeyi kendisi denetleyinceye kadar bu kontrolü sürdürmekte ısrarcı olduklarını belirtecekti. Spencer dönemin ABD Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği şifreli telgrafları okudu. Bu telgraflarda Batı Alman hükümetinin müttefiklerin çıkarlarını Alman kamuoyunun düşüncelerinden daha fazla önemsediği, bu amaçla ülkenin anayasasını ciddi şekilde çiğnemekten bile kaçınmadığı övgüyle vurgulanıyordu. Sonra iş Adenauer'ın önerdiği şekilde halledildi. Üç batılı müttefikin dışişleri bakanları mutlak kontrol hakkını saklı tuttuklarını belirten bir mektup yazdılar. 1956 yılında Organisation Gehlen'in ismi Federal Haber Alma Teşkilatı, BND yapıldı. Bu yeni Alman haber alma teşkilatının tamamen CIA'nın kontrolünde olması ve ele geçirilen bilgilerin hiç vakit kaybetmeden CIA'ya aktarılması sağlandı. Dahiyane diye düşündü Spencer. O anda her şeyi değiştirebilecek fikir birden aklına düşüverdi. Belki de bir felaket yaşamayacaktı. Belki de Mary'den bir randevu koparabilecekti hatta. 29. Diğer gerçekler. Dengler bakışlarını masada oturan arkadaşlarının yüzlerinde gezdirdi. Zamanlama ile ilgili kayıtlardan motokaravandaki hadiselerin, Thüringen polisinin ve BKA'daki meslektaşım Bernhard'ın raporlarında tespit edildiği şekilde gerçekleşmesinin imkansız olduğu anlaşılıyor. İki teröristin resmi tutanaklarda iddia edildiği gibi 20 saniye içerisinde intihar etmesi ve bu arada motokaravanı da ateşe vermeleri mümkün değil. Leopold Harder resmi raporlarda iddia edildi ve bütün basının da ağız birliği etmişçesine hadiseyle ilgili haberlerde aktardığı gibi diye ekledi. Basın zaten her şeyi birilerinin istekleri doğrultusunda çarpıtmıyor mu dedi Mario. Mario bu saçmalıkları dinlemeye artık gerçekten sabrım kalmadı. Bütün meslek hayatım boyunca ne yazmam gerektiğini bana dikte eden kimse olmadı. Hiçbir zaman. Hayatım boyunca okurları yönlendirmek için bir tek satır yazmadım. Mario derin bir nefes alıp ciğerlerini doldurdu. Cevap vermek üzere lafa başlamak isterken Martin Klein araya girdi.
Sizin bu kavganız şu an kimseyi ilgilendirmiyor. Yani sizden başka kimseyi demek istiyorum. Hep birlikte Georg'un anlattığı hadiseye yoğunlaşmalıyız.
Georg Dengler'in mutfağında bu grup için fazlasıyla küçük olan masanın etrafında oturuyorlardı. Dengler tekrar söze başladı. Raporları yazan polislerin zamanlamanın ve olay akışının böyle olmasının mümkün olmadığını fark etmemelerini pek imkan dahilinde görmüyorum doğrusu. Ama bunu fark edip yine de bu raporları bu şekilde yazdılarsa bunu da tasavvur edemiyorum.
''Neden tasavvur edemiyorsun?'' diye sordu Mario. ''Açıkça görülüyor ki BKA soruşturmayı yönlendirmiş. Ben de devletten aynen bunu beklerim. Bir nebze olsun şaşırmadım.''
Leopold Harder, ''Mario, senin bu komplo teorilerin artık iyiden iyiye sinirlendirmeye başladı beni. Bizim Almanya'da işleyen bir bürokrasimiz var. Bunu şu kalın kafana sok. Bir hukuk devletinde yaşıyoruz.'' Resmi makamlar hukuken oluşturulmuş bu kurallar manzumesi içerisinde hareket ederler. Polisler de farklı farklıdır tabii diyerek hızla araya girdi denkler. Tembel ve çalışkan polisler vardır mesela. Zeki ve daha az zeki olanlar, hızla kavrayanlar ve kavraması daha uzun sürenler. Ama üzerinde çalıştığı dosyayı aydınlatmak istemeyen bir polis yoktur. Ama bu hadisede gerçekler raporlanan olay örgüsüyle uyuşmuyor.
''Peki bize ne söylemek istiyorsun?'' diye sordu Martin Klein.
''Modus operandi'nin yani vakanın oluş şekli tanıkların özellikle de devriye arabasındaki iki polisin ifadeleriyle uyuşmadığını, Meslektaşlarımın kesinlikle, tekrar ediyorum, kesinlikle fark etmiş olmaları gerekir. Eğer bunu fark ettilerse o zaman bilerek ve isteyerek kasten yanlış bir olay akışı kurgulamışlar demektir ki buna inanmak bana zor geliyor.
Bana hiç de zor gelmiyor dedi Mario.
Leopold pes etmiş gözlerle baktı arkadaşına.
Pekala o halde ne öneriyorsun diye sordu Martin Klein.
Olay akışını tekrar ve son derece titiz biçimde gözden geçirmeyi, ikinci olarak da Mundlos ve Bernhardt'ın otopsi raporlarına ulaşmak istiyorum.
Bunu neden istediğini tahmin edebiliyorum diye söze girdi Leopold Harder. Ciğerlerinde duman var mıydı bilmek istiyorsun.
Kesinlikle.
Mundlos'un ciğerlerinde duman gazı var mıydı? Muhakkak surette bilmemiz lazım. Aslında bize daha kesin bilgi verecek olan kanındaki karbon monoksit hemoglobin değeridir. Eğer moto karavanı Mundlos ateşe verdiyse kanında yüksek oranda karbon monoksit hemoglobin saptanmış olması gerekir. Eğer kandaki karbon monoksit değerleri normalse bu ölmeden önce yangının başlamadığını gösterir hem de kesin olarak.
Mario otopsi raporlarına nasıl ulaşmayı düşünüyorsun?
Bakışlar bir anda Olga'ya döndü.
Bu nasıl olacak sizce? Öyle bir dokunuşta bilgisayarımdan otopsi raporlarını çıkartacak bir sihir mi var elimde zannediyorsunuz?
Denkler BKA'daki kaynağımı devreye sokmam gerekecek.
BKA'daki eski göz ağrım demek istiyor dedi Olga.
Evet tam üstüne bastın ondan bahsediyorum. Ama önce bize başka bir işte yardımcı olması lazım.
İtfaiye operasyonunu kayda almış. Bu kayıtlarda olay yerinin ilk fotoğrafları da var. Bunları henüz görmedim. Kaynağından bu fotoğrafları göndermesini rica edeceğim.
Olga yüzünü ekşitti. Kaynağım, bunu duymak bile tüylerimi diken diken ediyor.
Bu arada bizim sana bir yardımımız olabilir mi diye sordu Leopold Harder.
Denkler benim için çok çok önemli bir iş halledebilirsin dedi.
Sevgili Marlies, bir kere daha sana ihtiyacım var.
İş için mi, özel olarak mı?
Lütfen Marlies, dinle beni, bu çok önemli. Mundlos ve Böland'ın otopsi raporlarını görmem gerekiyor.
Oo!
Bulabilir misin bunları benim için?
Tabii ki bulabilirim.
Bir arzum daha olacak.
Umduğum şey mi yoksa?
Korkarım ki hayır. Dosyalarda itfaiyenin çektiği fotoğraflar olması gerekir. Yangını söndürürken, motokaravanda falan çektikleri.
Okey, dosya numarası ne?
Bilmiyorum.
Püf, Georg, bu uzun sürebilir.
Mümkün olduğunca hızlı halletmeye çalışırsan iyi olur.
Bir ara görüşebilecek miyiz artık? Bazen öyle özlüyorum ki seni.
Arayacağım, kesin. Elimdeki dosyayı kapatır kapatmaz seni arayacağım ve...
Sen tanıdığım en tatlı yalancısın.
Ki yeterince yalancı tanımadığını kimse iddia edemez. Nihayetinde BKA'da çalışmıyor musun?
Boğuk bir gülüşle karşılık verdi Marlies.
Senin için ne istersen yaparım, bunu hiçbir zaman unutma.
Ben Schweikert, buyurun.
Doktor Schweikert sizsiniz değil mi?
Tabii ki benim. Ben Schweikert diyerek açıyorsam telefonu kim olabilir ki benden başka? Denkler siz misiniz? Birimiz henüz kim olduğunu söylemedi onun için soruyorum.
Evet benim, ben sizden...
Akla mı ihtiyacınız var?
Evet ben de tam bunu söylemek istiyordum dedi Denkler rahatlamış bir halde.
Ve muhtemelen telefonda konuşabileceğimiz bir konu değil.
Kesinlikle haklısınız.
Peki ne zaman Freiburg'da olacaksınız?
Denkler ona günü ve saati söyledi.
Georg, ben Leo. Konuştuğumuz gibi yaptım. En iyi tarafı ne biliyor musun? Her şey tamamen yasalara uygun.
Daha da iyi ya.
Seni yarın saat 10'da alacağım.
Mükemmel.
Denkler dosyaları bir kere daha inceliyordu ama bu defa gözlerini dört açmıştı. Son derece dikkatliydi. Olga tarafından terk edilme korkusundan da kurtulmuştu artık. Aşırı sağcı iki katilin hayatlarının son dakikalarına geri döndü yeniden. Katil zanlısı diye düzeltti zihninde. İlk okuyuşunda bütün bu çelişkileri nasıl fark etmemişti? Polis müdürü Stenzel en geç saat 13.22'de bir çekici çağırtmıştı.
Denkler gözlerine inanamadı. Bir kere daha okudu bu satırları.
Evet gerçekti. Stenzel olay yerine gelmesinin üzerinden henüz bir saat geçmeden bir çekici getirilmesi direktifini vermişti.
Stregda'ya gelmiş, yanmış motokaravana ulaşmış, içine girmiş, iki cesedi görmüş, hala çalıştığı anlaşılan Bond çanta formundaki akü takviye cihazını kapatmış, masanın üstündeki silahın muhtemelen bir polis silahı olduğunu tespit etmiş ve hemen ardından bir çekici çağırtmıştı. Bu nasıl bir saçmalıktı? Motokaravana girmek, cihaza ve büyük olasılıkla polisin olan silaha dokunmak. Bu hareketlerin hepsi ipuçlarını yok edebilirdi. Özellikle de DNA izlerini. Hiçbir polis bu şekilde davranmazdı. Daha polis okulundan mezun olmamışlar bile. Muhtemelen polislik mesleğiyle hiç ilgisi olmayan biri bile. Olay yerinin derhal etrafı çevrilir ve güvenliği sağlanır. Motokaravan ve etrafı bir örtüyle örtülür, yoldan geçenler ve orada bulunması şart olmayan polis memurları bu alandan uzaklaştırılır. Yapılması gerekenler bunlardı. Sadece görev talimatnameleri emretmezdi bunu. Polis içgüdüsü, hatta sadece sağduyu daha kâfiydi bu şekilde davranmak için. Sonra sıra kriminal teknisyenlere gelirdi. Olay yeri incelenir, ipuçları toplanır ve kayıt altına alınırdı. Hiçbiri yapılmamıştı. Stenzel bunların yapılmasını sağlamak bir yana, olay yerinin çevresinde oturanların, gazetecilerin, hatta bir de televizyon ekibinin motokaravanın çevresinde porselen dükkanına dalan filler gibi dolaşmasına izin vermişti. Düşünülemezdi böyle bir durum. Herhangi bir polis için düşünülemezdi. Yoksa kasıt mı vardı? Çekici 15'e doğru gelmişti olay yerine. Yanmış motokaravanı 40 derece eğimli rampasından çekerek yükleme alanına almıştı. Böylece cesetler, silahlar ve cephane, yani ez cümle aracın içerisindeki bütün kanıtlar ve akla gelebilecek her türlü iz, itfaiye hortumlarının bastığı suyla çalkalanmıştı. Olay mahalli topyekün mahvedilmişti. Dengler suç tarihinde olay yerinin polisin emriyle bu kadar titizlikle berhava edildiği başka bir örneği uzun uzun düşünse de hatırlayamadı. Stenzel denen bu herif hala o üniformayı taşıyor diye düşündü. Ama iş bununla da kalmamıştı. Motokaravan polis müdürlüğüne de çekilmemiş, şehrin içerisinde önce 5 kilometrelik bir seyahat yaptıktan sonra çekici şirketinin park alanına götürülmüştü. Sıradan bir kurtarma servisine, sıradan park alanına, hiçbir emniyet tedbiri olmaksızın. Ve şu anda Münih'te Beate Schappe'ye dolayısıyla NSU üçlüsüne karşı açılan davada suçlamaların dayandırıldığı neredeyse bütün kanıtlar o akşam ve sonraki günler ve haftalar boyunca işte o park alanında kalmıştı. 30. Avcı. Ona kapıyı açan adamın aşağı yukarı 60 yaşında olduğunu tahmin etti Dengler. İnce yapılıydı adam. Sadece şakaklarında kırlaşmış saçları bakımlıydı. Bronzlaşmış teniyle sportmen bir görüntüsü vardı. Anlaşılan ya tenis ya da golf oynuyor diye düşündü. Ayağında beyaz bir jean, üzerinde ipeğe benzer bir kumaştan çok pahalı görünen bir gömlek vardı. Gömleğin düğmeleri gri beyaz ve kıvrık göğüs kıllarının yakasının kenarından dışarı çıkmasına imkan verecek şekilde açılmıştı. Mavi süet makosenler, elastik titandan modern bir gözlük. Adamın üzerindeki her şey pahalıydı, şıktı ve zevk sahibi biri tarafından seçilmişti. Leopold Harder'i dostça omzuna dokunarak selamladı, Dengler'in elini sıkmakla yetindi. ''Haydi aşağı kata inelim, orası daha serindir.'' Olduğu yerde dönüp önlerinden yürümeye başladı. Leo hemen arkasındaydı. Dengler en arkada. Uzun bir koridordan geçtiler. Adam modern bir çelik kapıyı anahtarla açtı. Geniş bir merdivenden evin altındaki yüksek bodrum katına indiler. Kocaman bir pencere cephesi vardı bu katın. Pencerelerin arkasında da İngiliz stili düzenlenmiş bir bahçe uzanıyordu. Dengler uzaklarda bir yerde Bismarck Kulesi'nin ucunu gördü. Stuttgart'ın en elit semtlerinden birindeydi ev. ''İşte benim sığınağım'' dedi adam kollarını iki yana açarak. Duvardaki bir dizi ahşap silah dolabını gösteriyordu. Dengler kiraz ağacı olduğunu tahmin etti. Kalın camlı dolaplara bir sürü tüfek sıra sıra dizilmişti. Adam elini cebine sokup bir cep telefonu çıkardı. ''Sevgilim, bize sıcak bir şeyler getirebilir misin lütfen?'' Sayı şifreli kilitle donatılmış dolaplar çok sağlam görünüyorlardı. ''Winchester Defender görmek istiyordun değil mi?'' diye sordu adam Harder'a. Ama bunu söylerken aynı anda Dengler'e dönüp ''Çok iyi bir adam bu Harder. Bizim şirketle ilgili çok işimize yarayan birkaç haber yaptı.'' diye ekledi.
Georg Denkler Leon'un bir anda sanki bir yerine ağrı saplanmış gibi irkildiğini fark etti. Sanki bir anda büzüşmüş gibiydi arkadaşı.
Biz sadece makine üretim sektörünün ülkemizde nasıl hızla geliştiğini yazdık.
Evet, muazzam bir haberdi dedi adam, dostça Harder'in sırtına vurdu.
Kapı açıldı, karısı içeri girdi. Adamın tam zıddıydı görüntüsü. Ağır, kaba kemikliydi. Tepsi gibi bir suratı ve yağlı bir cildi vardı. Koyu renkli uzun bir elbise giymişti. Yumuşak, su gibi akan bir kumaştan. Pahalı olduğu ilk bakışta belli bir kumaş. Dumanlı, topaz küpeler.
Tepsiyi masanın üzerine bırak dedi adam. Sağ ol sevgilim derken dönüp karısının yüzüne bakmak zahmetine girmedi bile.
Kadın odadan çıktı. Konuşma kısa bir süreliğine kesildi. Sonunda Leo sona erdirdi oluşan tatsız sessizliği.
Evet, şu Winchester.
Evet, doğru ya, Winchester'i görmek istiyordunuz.
Adam dolaplardan birine doğru yürüdü, bir kot girdi, dolabın kapısı hafif bir vızıltıyla açıldı. Dolaptan bir pompalı tüfek çıkardı, sonra kapısını tekrar kapattı.
Bu aletlerle dikkatli olmak lazım dedi, hafif kışkırtıcı bir ima seziliyordu sesinde. 17 yaşında bir oğlumuz var, güldü sonra ve silahı havaya kaldırdı. Pompalı tüfek, iyi bir silah, kabzası en iyi kalite kayın ağacından. Çok iyi bir işçilikle imal edilmiş.
Tek elinde tuttuğu tüfeği kuvvetlice salladı.
Hiçbir parçası oynamıyor.
Tüfeği Leopold Harder'a uzattı. Gazeteci silahı beceriksizce ve saklamayı pek de beceremediği bir tiksinti ifadesiyle alıp hiç bekletmeden Dengler'e verdi. Dengler tüfeği omzuna, atış pozisyonuna yerleştirdi.
Şaşırtacak kadar hafif oldu ilk yorumu.
Evet, işte karşınızda bir profesyonel. Silahı tutuşunuzdan hemen anlarım. Silah 3 kilodan biraz fazla. Aşağı yukarı 1 metre boyunda. Benimkinin namlu boyu 45 santimetre. Aslında av için biraz kısa. Eğer herhangi bir şey vurmaya niyetim varsa 4 milimetrelik saçmalı fişek kullanmam gerekir. Daha ufak saçma kullansam tavşanlara bile vızıltı gelir.
Anlıyorum dedi Denkler. Tekrar bahçedeki hayali bir noktaya nişan aldı. Bu bir Winchester 1300.
Evet dedi adam, bir Winchester 1300 Defender. 2006'dan beri üretilmiyor. Winchester 1200'ün yerini almıştı. Doldurması son derece hızlı ve kolay. Deneyin isterseniz.
Denkler namlu ya da haznede fişek olup olmadığını kontrol etti. Sonra namlunun altındaki kundağı kendine doğru çekip itti, tetiği çekti, ardından tekrar doldurdu.
Seri atış mümkün. Ne amaçla kullanıyorsunuz bu silahı? Kısa namlusuyla aslında avda yaralı hayvanı öldürmek dışında pek bir iş için kullanılamaz. Namlu boyu biraz daha uzun olanından alsaydım, kuş ya da tilki veya sansar gibi etoburlar için de kullanabilirdim.
Denkler iyice emin olmak için soruyorum. Her atıştan sonra bu müteharrik kundağı...
En iyisinden kayın diye araya girdi Harder. Hala fark edilir şekilde mesafeli duruyordu.
Kundağı çekip iterek ateşlediğim fişeği dışarı atıyor ve yeni bir fişeği namluya sürüyorum.
Aynen. Kundağı aşağıya doğru çektiğinizde ateşlenmiş fişek sağ tarafa doğru fırlatılır.
Teşekkür ederim dedi Denkler. Silahı adama verdi. Öğrenmek istediğim buydu. Rastgele.
15. ayrımın sonu. Sayfa 159.